Ayrım 16, Aynalı Kitap, sayfa 218. C. Zenginlik, fakirlik. Kapitalizme karşıyım yazacağım pankarta. E hadi yazsana. Kalem alacak para yok ki. İlk kitapta sizlere parayla ilgili kodlarınızın nasıl bulunacağını, indirim istemenin ne demek olduğunu vesaire vesaire uzun uzun anlattım. Bakınız evrenden torpilim var, sayfa 123. Şimdi size bahsetmek istediğim bambaşka şeyler var. Diyelim oturdunuz ve ego kodlarınızı buldunuz. Ama hala para gelmiyor. Muhtemelen çok basit bir iki şeye takılmışsınızdır. Bana gelen bir e-mailde yazan beyefendi beni kapitalist olmakla suçlamış. Amerika'dan aldığım beyin yıkama yöntemlerini sizlere satmaya çalışıyormuşum. Allah seni kahretsin Necati. E-mail atmayacağına söz vermiştin hani. Vallahi o ben değilim Ayten. Beyefendi elbette istediğini düşünecek ama aslında benim çok önemli bir şeyi fark etmeme yardımcı oldu. Evet, Türkiye'de yaşıyoruz ve zenginlik hala bize kötü bir şey olarak empoze ediliyor. Ne de olsa garip akımların eşiğinden döndük bir zamanlar. Oturdum, bunun nedenini düşünmeye başladım. Bir iki çalışma sırasında iyice netleşti kafamda bu durum. Biz zenginlik tanımını yanlış yapıyoruz. Bunu fark ettikten sonra para kazanmak konusunda çalışmak isteyen herkese şu soruyu sormaya başladım. Zenginlik nedir? Zengin nedir? Aldığım cevaplar şöyleydi. Her istediğini satın alabilmektir. Magazinlerde elinde viski, dolma gibi şişman parmaklarla resim çektirmektir. Bok gibi para harcayabilmektir. Yatlarda gezmektir. Herkesin tanımı 3 aşağı 5 yukarı bu durumdaydı. Sonra bir şey daha sormaya başladım. Para neden biriktirilir? İleride emekli olduktan sonra kullanmak için, acil anda lazım olur falan Allah korusun. Ne biriktirmesi abi, iki yaka bir araya gelmiyor ki. İşte bu tanımlamalar yüzünden para durumunuz hala istediğiniz gibi değil. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bir yandan zengin olmaya çalışıyor ama bir yandan da zengin insanları sevmiyorsanız, yani zenginliğin getirdiği şeyleri sevmiyorsanız para size nasıl gelsin ki? Kendi kendinize siparişi durduruyorsunuz. Çok para istiyorum. Aa, dur. Zenginleri sevmem. Zengin olmak istemiyorum. E evren ne yapsın? Bu yukarıda yazdığım tam olarak Esra'nın kendinde bulduğu ego koduydu. Nasıl halletti, neler oldu o zaten size anlatacak kitabında. Para biriktirme konusu ise ayrı bir facia. Amerikan Vergi Dairesi bir araştırma yapmış. Amerika'da en çok kazanan grup doktorlarmış. Afiyet olsun, daha çok kazansınlar. Yalnız %80'i emekli oldukları zaman birdenbire neredeyse fakirlik seviyesine iniyorlarmış. Amerika araştırma yapa dursun, bizimkiler yıllar önce zaten bunun nedenini bulmuşlar. Hazıra daha dayanmaz. Bakın bu nasıl oluyor. Yıllarca çalışıyorsunuz. Az çok bir şeyler kazanıyorsunuz. O sırada belli bir hayat düzeni kuruyorsunuz kendinize. Bu sırada bütün ego kodlarınız, bok püsür ne varsa şunu deneyimlemeye devam ediyor. Şu kadar çalışarak şu kadar kazanılır. İyi güzel, sonra emekli oluyorsunuz. Size ego formüllerini anlatmıştım. Birdenbire şu kadar çalışmak kısmı resmin içinden çıkıp gidiyor. Bu durumda sizin formülün bir ayağı eksik kaldı. Otomatik olarak nereye gidecek hemen yaratımınız? Şu kadar kazanılamaz artık. Bu durumda size para gelmeye devam edecek mi? Etmeyecek. Siz başlıyorsunuz kara kara düşünmeye. Siz kara kara düşündükçe odak nereye kaymaya başlıyor? Para gidiyor. Bu durumda evren ne yapmak zorunda? Parayı götürmek. İstediğiniz kadar biriktirin, eliniz mahkum fakirliğe geri döneceksiniz. Çünkü para bir gün gelir, aman güvende olayım diye biriktirilmez. Para daha kaliteli yaşamak ve yatırım yapmak için biriktirilir. Biliyorum şu an bırakın biriktirmeyi, ay sonunu denk getiremiyorsunuz belki. Gırtlağınıza kadar kredi kartı borcu, belki araba taksiti vesaire ıvır zıvır bir sürü mazeretiniz var biriktirememek için. Merak etmeyin, değişecek. Sadece önce anlamanız gereken temel bazı prensipler var, hepsi bu. Ben size ayda 100 lira biriktirin, 675 sene sonra bak nasıl zengin oluyorsunuz asla demiyorum. Saçmalık olurdu. Zaten bu tarz bir bakış açısı yüzünden egonuz size kolayca ulan biriktir biriktir neye yarayacak diyebiliyor ve sizi kolayca ikna edebiliyor. Bir de şu zenginlik tanımına göz atalım. Hemen çözüme geçeceğim. Söz. Etrafınıza baktığınızda hangi zengine bakıyorsunuz bilemiyorum. Ama benim tanıdığım zenginler, ben de buna dahilim, hiç de öyle sizin anlattığınız gibi yaşamıyor. Çünkü zenginlik aslında bankada kaç paranız olduğu ile değil, paraya olan yaklaşımınızla ilgili bir şey. Biliyorum abuk subuk para savuran, orada burada magazinlere çıkan zenginler var. Tamam bu onların seçimi, saygı duyuyorum. Ama eğer sizin hoşunuza gitmiyorsa bu tarz zengin olmanız gerekmiyor. Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Yani zenginlik bir kulüp değil. İçeri her giren belli bir şekilde giyinmek, sadece marka satın almak, kokoş kokoş ortalıkta dolaşmak zorunda değil. Unutmayın, para sizi bozamaz. Siz bozulmak için parayı mazeret olarak kullanabilirsiniz. Hocam Daryl son derece zengin bir insan. Bunu artık anlamışsınızdır. Onunla ilk görüştüğümüzde bir garson olan benim arabam 97, onun arabası 87 modeldi. Hatta ona bunun sebebini bile sordum. Ben bununla mutluyum, fazlasına ihtiyacım yok demişti. İşte kilit cümle. İstediğiniz tarzda zengin olmakta özgürsünüz. Belki henüz orada değilsiniz ama inanın bana kısa bir sürede oraya gelebilirsiniz. Yani zengin olabilirsiniz. Adım adım para olayını inceleyelim. 1. Paraya değer vermek. 2. Kendi zenginlik tanımınızı yapmak. 3. Bütçe yapmak. 4. Harcayanların kanunu. 1. Paraya değer vermek. Başlığı özellikle paraya değer vermek koydum. İlk olarak kendinizi test etmenizi istiyorum. İlk okuduğunuzda bu başlık sizi bir şekilde rahatsız etti mi? Eğer ettiyse o ya da bu şekilde mutlaka sizde de para kötüdür kodu bir şekilde var demektir. Ben uzun yıllar paraya değer vermeden yaşadım. İyi halt ettim. Çünkü o yüzden beş parasız bir züğürt olarak geçirdim yıllarımı. Paraya değer vermekle para için ananızı satmak arasında çok büyük farklar var. Bize öğretildiği şekilde ikisi aynı kefeye konuyor. Gelin bunu değiştirelim. Hayatta değer verdiğiniz başka şeylere bakın nasıl davranıyorsunuz. Yeni bir arabanız varsa her gün tozunu almıyor musunuz? Değer verdiğiniz bir insanı ara sıra arayıp nasılsın demiyor musunuz? Çocuğunuz varsa günün hemen hemen her saati nerede olduğundan, ne yaptığından haberdar değil misiniz? Siz de bir liste yapın. Hayatınızda değer verdiğiniz insanlara, objelere, hatta manevi değerlere nasıl davranıyorsunuz? Şimdi bakın bakalım paranıza nasıl davranıyorsunuz? Kaç defa cebinde para olan pantolonu çamaşır makinesine attınız? Şu an hiç bakmadan cebinizde kaç lira olduğunu söyleyebilir misiniz? Ama sevgilinizin, çocuğunuzun bugün üstünde ne renk bir gömlek var muhtemelen biliyorsunuz. Şu an durun ve cebinizdeki paraları çıkartın. Ne durumdalar? Terden ıslanmış ve buruş buruş olmuş bir halde mi? Bazen idealist denilen insanlara rastlıyorum. Bir idealleri olması harika gerçekten. Ama şunu keşke fark edebilseler. Bütün ideallerine para ile daha kolay ulaşabilecekler. Aman be Aykut, amma para gözsün. Her şey para mı yahu? Siz bana söyleyin, değil mi? Lise yıllarımda çok sevdiğim bir şarkı vardı. Bir şiirden uyarlanmıştı. Hatırladığım kadarıyla içinde şöyle bir cümle vardı. Hava bedava. O yıllarda evet yahu derdim, neyse ki hava bedava. Meğerse değilmiş, o bile bedavaya olamıyor. İstanbul'da kışları gerçekten ciddi boyutlarda bir hava kirliliği olabiliyor. Neden? Arabalar, apartman bacaları, fabrikalar vesaire. Dünyada tek ülke biz miyiz bunları kullanan? Yok, hiç alakası yok ama para olmadığı için, uygun filtreler kullanmayan, para olmadığı için arabasının bakımını uygun şekillerde yaptıramayan, en ucuz yakıtı, en ucuz ve adi filtreleri seçen biziz. Hava doğada var olduğu şekliyle bedava olabilir ama kalitesini korumak para ile. Bu bölümü okurken çok iyi dinleyin kendinizi. Eğer sizi cidden rahatsız eden kısımlar varsa, bilin ki para ile ilgili problemleriniz var demektir. Çünkü söylediklerim egonuzu rahatsız ediyor. Bunları anlattığım bir arkadaşım bana şöyle demişti. Oğlum, sen para için ananı bile satacak mısın yahu? Hayır, elbette bahsettiğim o değil. Ona paranın kölesi olmak denir. Para için anamı satmam. Ama hayatta olsa para ile ona süper keyifli bir hayat sağlayabilir. Hatta bazı durumlarda onun sağlığını bile satın alabilirim. Annem ölmeden önce babamı hastanenin bahçesinde ağlarken buldum. Kafasında bir hesap yapmıştı ve annemi hayatta tutabilmenin bir günü o zamanın parası ile bilmem kaç milyondu. Evler, altınlar vesaire ne varsa zaten satılmıştı. Elinde tek kalan altındaki arabasıydı. Onu da satarsa anneme sadece 20 gün daha kazandırabileceğini fark etmişti. Ona ağlıyordu. Annem bir hafta sonra öldü. Para ile sağlık satın alınmaz. Alınır yahu, yapmayın, etmeyin. Tamam, belki bir hastalığın içinden vezneye gidip ödeyeceğiniz para sizi çıkartmayacak. Ama para ile daha sağlıklı yemek yiyebilir, kendinize daha sık bakım yaptırabilir, hastalanır gibi olduğunuzu hissettiğinizde aman para gidecek diye çekinmeden hemen kontrollerinizi yaptırabilir, yeni yeni piyasaya çıkan sağlıklı yaşam ürünlerini güle oynaya satın alabilirsiniz. Bunlar sağlığınızı satın almak değil midir? Paraya değer vermenin ne demek olduğunu anlamaya çalıştığım ilk zamanlarda bir egzersiz yapmaya karar vermiştim. Bir cuma gecesi çalıştığım restorandan çıkarken o gece kazandığım bütün paraları 1 dolarlık banknotlar olarak aldım. Sanırım 150 dolar civarındaydı. Eve geldim, salonun ortasında durdum ve Esra'yı yanıma çağırdım. Samimi bir şekilde itiraf ediyorum, yapmak üzere olduğum şeyden utanıyordum. Bu da bana para ile gerçekten nasıl bir ilişkim olduğunu açık seçik gösteriyordu. Esra'yı da yanıma aldım ve birdenbire paraların hepsini havaya fırlattım. Tam bir para yağmurunun ortasındaydık. Dolarlar tepemizden yağıyordu. Bir yandan bunu yapıyor, bir yandan da ne kadar görmemişiz yahu, çüş diyorduk. Para ile kötü ilişkisi olan herkes benzer duygular hissedecektir. Ama gelin kendimize şunu soralım. Odanın ortasında duruyorsunuz, elinizde bir avuç kırmızı gül yaprağı, sevgilinizi yanınıza çağırdınız ve birdenbire gülleri havaya fırlattınız. Ay Salih, ne kadar romantiksin aşkım. Başlarsınız artık Facebook duvarınıza bu anın fotoğraflarını koymaya. Ama şimdi bir düşünün, ben o gece resim çekip para yağmurunun altındaki fotoğraflarımı Facebook'a koysam neler olurdu? Hareket aynı hareket. İlk seferde de mal gibi bir odanın ortasında durup havaya bir şeyler fırlatıyor ve altında duruyorsunuz. O zaman sorun yaptığınız harekette değil. Neyi havaya fırlattığınızda olmuyor mu? Biri romantik, biri öküzlük. Eğer böyle görüyorsanız, işte siz de para ile sorunu olanlardansınız. Sizin değer vermediğiniz bir şeyi evren size niye versin ki? Evreni bırakın, arkadaşlarınız bile sizin değer vermediğiniz bir şeyi size vermez. Sana şu kırmızı kazağı alayım mı hayatım? Ay yok ya, çok kır o, öküz gibi bir şey o. Şimdi karşınızdaki alacak mı size o kazağı? Elbette hayır. 2. Kendi zenginlik tanımınızı yapmak. Kendi zenginlik tablonuzu çizin. Ortalıkta yüzlerce zengin var. Neden hoşunuza gitmeyenlere bakıp parayı kötülüyorsunuz? Hoşunuza gidenlere bakın ve ona göre bir tablo çizin. Sonradan zengin olmuş bir sanatçı duydum. Bavulla uyuşturucu kullanıyormuş. Şimdi bu paranın suçu mu yahu? Diğer yanda Gülben Ergen de kendi parasıyla, imkanlarıyla Çocuklar Gülsün diye isimli muhteşem 10 numara bir organizasyon kurmuş. Türkiye'nin her köşesine okul yaptırıp duruyor. Zaten organizasyonun isminden Gülben'in odağının nasıl pozitif bir yerde olduğu da belli. Her zaman seçeneğiniz var. Bir bavul parayı bir bavul uyuşturucuyla da değiştirebilirsiniz. Türkiye'nin ücra köşesindeki bir okulla da. Paranın kendi karakteri, zihniyeti yok, merak etmeyin. Gece siz uyurken sinsi sinsi cebinizden çıkıp uyuşturucu satıcısını aramıyor. Onu nasıl harcayacağınız size kalmış. Hemen bir liste yapın. Ben nasıl bir zengin olurdum? Neler yapardınız? Belki paranızın büyük kısmı ile çocuklara yardım ederdiniz. Fena mı olurdu şimdi zengin olsanız? 3. Bütçe yapmak. Şu an borç harç içindesiniz veya durum fena değil ama maaşla bir yerde çalışıyorsunuz ve bu zenginlik işi nasıl olacak diye düşünüyorsunuz. O kadar kolay ki başlangıçta inanmayacaksınız biliyorum. Bütçe yapmaya başlamanız yetecektir. Çok ciddiyim. Hepsi bu. Bütçe yapmaya devam edebilecek misiniz? İşte bu size kalmış. Eğer zengin olmak konusunda bir varoluş seçimi yapmadıysanız, egonuz sizi muhtemelen bir süre sonra yapmamaya ikna edecektir. Web sitemizde son derece güzel bir online bütçe egzersizi hazırladık. 5000 üyeden sadece 30 kadarı yapmaya başladı. Sonra bu sayı 10 civarına düştü. Bütçe yapacaksanız karşılaşacağınız manzara ve almanız gereken önlemler egonuzun hoşuna gitmeyebilir. Para konusu üzerine Daryl ile yaklaşık 4 yıl çalıştım ve hiçbir sonuç alamadım. 4 yıl sonunda Daryl hala bana "Aykut, istediğin kadar zengin olacağım" de, "Bütçe yapmaya başlamaman hala gemiyi egonun yönettiğinin göstergesi" dedi. Söylediği doğruydu. 4 yıl boyunca farklı mazeretlerle bütçe yapmayı ihmal ettim. Yahu zaten 3 kuruş para geliyor, bütçe yapsam ne olur ki? Aman bırak Allah aşkına, zengin olunca hiç gerek kalmayacak zaten. Bütçe yaptıkça tadım iyice kaçıyor. Hiç yapmasam daha iyi. Sonunda canıma tak etti. Durum ne kadar kötü görünürse görünsün bütçe yapacağım dedim. Bahsettiğim bütçe yapmak, anne babanızın her kuruşun hesabını yaptığı ve sonunda size kanırta kanırta harçlık verdiği şey değil. Eğer onların yaptığı doğru bir yol olsaydı, şimdi siz bu kitabı Ferrari'nizin içinde okuyor olurdunuz. Bütçe yapmak sizi cimri yapmayacak. Bütçe yapmak sizi 50 lira 50 lira zenginliğe götürmeyecek, bunun farkındayım. Ama sizin parayla olan ilişkinizi, yani paraya verdiğiniz değeri değiştirecek. Ben işte bunu fark etmemiştim. İlk olarak alın elinize kağıt kalemi ya da geçin bilgisayarın başına ve ekranı 3'e bölün. İlk sütuna gelir, ikinci sütuna mecburi gider, üçüncü sütuna da keyfi gider yazın. Ocak ayı gelir, mecburi gider, keyfi gider. Genel bütçe tablosunu böyle oluşturabilirsiniz. Bugünden itibaren her gün yazmaya başlayın. Fark etmeden o kadar çok yere, o kadar gereksiz şekilde para harcıyoruz ki ancak yazınca anlayabileceksiniz. Harcadığınız her kuruşu yazmaya başlayın. Hatta dolmuşa binerken 50 kuruş mu düştü cebinizden ve yuvarlandı gitti, onu da yazın. Merak etmeyin, amacım sizi kuruş manyağı yapmak değil. Biraz sabredin. Ay sonuna doğru muhtemel şöyle bir tablo çıkmış olacak. Ocak ayı gelir 2500, mecburi gider, kira 800, kredi kartı 300, elektrik 70, benzin 30, öğlen yemek 25, eczane 30, öğlen yemek 45, telefon 150, internet 50, bakkal 40, çakkal 60, sigara 7, öğlen yemek 20, simit 5, keyfi gider, anneme 100, Ahmet hediye 200, dergi 20, kitap 25, kuaför 75, çanta 150. İşte bu liste aşağı kadar uzayacaktır ve ben size bir örnek hazırlıyorum. Diyelim ki aylık gider 2500 ama giderler 2800, yani 300 lira içeridesiniz. Hemen değişmesi lazım bu durumun. Artık nereden kısarsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Ama bu listeyi yaptığınızda en azından bir sonraki aya kısılması gereken giderleri rahat rahat görebilirsiniz. Belki o ay dergi almayacaksınız. Belki sigara içmeyeceksiniz. Belki hediye almayacaksınız. Bir arkadaşım çok küçük miktarlarla geçinmeye çalışıyordu. Ona da bu bütçeyi yaptırmaya başladım. Kredi kartı tuzağına o da düşmüştü. Sanırım aylık geliri sadece 1800 lira civarındaydı. Bunun 900 lirasını zaten kiraya, 500 lirasını da kredi kartlarına ödüyordu. kart kullanmasan iyi olur dediğimde, mecburum be abi, ay ancak para döndürerek geçiyor dedi. O zaman getir bana kredi kartlarının ekstrelerini bir bakalım dedim. Tek tek yaptığı harcamalara bakmaya başladım. Tamam, bazı mecburi giderler var, telefonunu kartla ödemiş falan filan. Aşağılarda bir madde gözüme çarptı. Spor ayakkabı 90. Hemen biraz altındaysa halı saha 110. Müdür bu ne? Spor ayakkabı abi, bir de halı saha. Onu anladım, salak değilim. 1800 lira gelirim varken, her ay 300-500 ekside giderken bu ne? Aykut yapma be baba, alt tarafı 200 lira. Artık paramız yok diye insan gibi yaşamayacak mıyım ben? Hayır müdür, eğer 1800 lira gelirin, 2300 lira giderin varsa geçici bir süre senin deyiminle hayvan gibi yaşayacaksın. Bundan başka kurtuluş yolu yok. Eğer bir spor ayakkabı ve halı saha seninle bir hayvan arasındaki farkı belirliyorsa zaten senin üstünde çalışman gereken çok farklı konular var demektir. Çok ciddiyim söylediklerimde. Bizi fakirlik bilincinde tutan ego cümlelerini anlatmıştım ya sizlere. İşte ego sizi fakirlikte tutmak için sizin zamanında aldığınız kararlar sonucunda elinden geleni yapacak. Arkadaşımın örneğinde para harcamak insanca yaşamak demekti. Evet, elbette para harcamak çok güzel. Evet, elbette hepimiz lüks içinde yaşamak istiyoruz. Şunu sürekli kendi kendinize hatırlatın. Bu geçici bir süre. Gelirinizin her zaman giderinizden küçücük bir miktar bile olsa fazla olması şart. Diyelim bütçe yapmaya başladınız ve durum son derece berbat. Önünüzde 7-8 bin lira kredi kartı borcu birikmiş durumda. Eğer bir önlem almazsanız zaten battınız. Hiç değilse kendinizi kısabildiğiniz kadar kıstığınıza, yani hayvan gibi hissederken sürekli şunu hatırlayacaksınız. Bu geçici bir durum. Şu kadar ay sonra bu borç bitecek. Oh be! Ayten! Ya bu adam nasıl yaşam koçu? Ne var Necati? Yine ne var? Ya biz giderleri kısacağımıza çekim mekimine yasasıyla işte geliri arttırmaya çalışsak, daha fazla para çeksek olma mı? Necati, ilk defa kafan çalışmaya mı başladı ne? Yok Necati abi, maalesef öyle değil işte. En azından ben onu beceremedim. Zamanında senin mantıkla yüklendikçe yüklendim kredi kartlarına. Her ay, ya ben nasılsa önümüzdeki ay ek bir gelir bulurum, nasılsa para gelecek, bak vizyonluyorum, bak secretliyorum, bak enerji yolluyorum diye diye güle oynaya, güya pozitif pozitif batırdım 30 bin doları. Çünkü bir parçam kendini inkar ediyordu. Her gün borçlardan kurtulmam lazım mesajı evrene gidiyordu. Siz önden enerji verin, o arkadan size siparişi getiriyor. Evrenin bir fotokopi makinesi olduğunu o zaman anladım. Evet, borçları yoluna koyar koymaz başlayacağız gülümsemeye ve nasıl bir zenginlik istediğimize odaklanmaya. Ama şu an bunu yapamayabilirsiniz. Borç içinde olduğunuz sürece arzu ettiğiniz zenginlik muhtemelen size gelmeyecektir. Evrenin size garezi olduğundan değil, sizi borç içinde tutan paraya değer vermeme durumunuzdan dolayı. Yani yine önce siz değişeceksiniz. Gittiniz ve eşinizle, arkadaşlarınızla durumunuz iyi olmamasına rağmen kredi kartı var ya diyerekten bir yemek yediniz. 200 lira hesap geldi, taksitlere böldürttünüz. 1. Normalde 200 lira olan ödemeyi artık 200 küsür lira haline getirdiniz, tebrikler. 2. Yedikleriniz ertesi gün sizi terk edecek ama siz 12 ay daha onun borcu altında ezileceksiniz. Aferin size! Sizi zenginliğe götürecek olan şeyin borçlardan kurtulmak olduğunu o kadar iyi biliyorum ki hiçbir zamanda kabul etmeyeceğim böyle büyük miktarlar için kredi kartı ödemelerini. 30-40 liralık bir kredi kartı ödemesi belki sizi öldürmez ama miktar büyüdükçe işin rengi değişecek. Diyelim borçlardan kurtuldunuz, 5 ay içinde kurtuluyorsunuz veya şu an zaten öyle bir borç durumunuz yok, biriktirmeye başlayacaksınız. 2500 lira geliriniz var, gider 2350 liraya indi. Harikasınız, süper bir durum bu. Her ay 150 lira biriktiriyorsunuz. Elbette 150-150 bir halt olmayacak. Şu atasözüne hep kafam takılırdı. Damlaya damlaya göl olur. Tamam, doğru, yağmur damlaya damlaya yağar ve göl oluşur ama bize yağmur gibi para yağmıyor ki. Bozuk tuvalet musluğu gibi ıkına ıkına bir damla geliyor. Bu göl kaç yılda dolacak? Tam bu sırada aslında bu sözün ne demek istediğini anladım. Damlalar damlarken onları bir yerde toplamanıza yardım eden inanç sistemi sizin hayatınıza daha büyük yağmurlar çekmenize sebep olacak. Esra ile banka hesaplarımız tam bir faciaydı. Her ay birimiz -2000 falan olurduk. Kiramızı ancak o şekilde ödeyebiliyorduk. Hiç abartmıyorum. Hatta şöyle bir günümüzü bile hatırlıyorum. Bir kahve ve bir omleti paylaşmak zorunda kalmıştık. Çünkü akşama yemek yiyecek başka paramız yoktu. Sonunda kalın kafama dank etti ve bütçe yapmaya başladım. Ayda en fazla $50 biriktirebiliyordum. Hadi bakalım dedim. Bir şekilde olacak bu iş ama nasıl olacak? Nasıl kısmına hiç takılmadan biriktirmeye devam ettim. 100 oldu, 150 oldu, aylar ilerliyor. Ben hala zenginliğin Z harfine bile uzaktan bakmıyordum. Ama devam ettim. Çünkü içimdeki değişimi ufak ufak hissetmeye başlamıştım. Para ile ilgili bir konu açılsa, birisi bir şey söylese, ilk aklıma gelen "Oh be, biriktiriyorum" oldu. Evren bir fotokopi makinesidir. Ben biriktiriyorum dedikçe, evren bana aynı gerçekliği bir sonraki güne yaratmak zorunda kaldı. O yarattıkça ben biriktirdim. Ben biriktirdikçe o yarattı. Bütün bunlar olurken ben daha iyi hissetmeye başladım. Evren daha iyi hissettiğim halime göre yaratmak zorunda kaldı. Daha iyi hissettiğim halimde daha çok biriktirmeye başladım. Evren bana yine daha çok biriktirebileceğim bir yarın yaratmak zorunda kaldı. 6 ay sonra artık garson değil, seslendirme yönetmeniydim. Eskisine göre 3 kat fazla para kazanıyordum. Biz ona bütçe yaptırdıktan 1 yıl kadar sonra benim 1800 lira maaşlı arkadaşım 3500 lira maaşla başka bir işe girdi. 16. ayrımın sonu, sayfa 233.